Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, dünyevi ve uhrevi güzellikleri daima üzerinize olsun efendim. Yine bir İrfan Mektebi programında siz aziz dinleyenlerimizle beraberiz. Rabbimizden niyaz ederiz. Bu günlerimizi güzel günlere eylesin. Ahiretimizi ise dünya günlerimizden daha güzel eylesin. Bu programımızda aziz dinleyenlerim, takip ettiğimiz bir seyir var. İman, İslam ve İhsan başlığını taşıyor. Ve biz son programlarımızda daha çok ihsan dediğimiz hayatın her alanında Yüce Rabbimizi gördüğümüzü, onun bizi her an bildiğini fark ederek şuurlu, dikkatli bir hayat yaşamayı sohbetlerimizin ana konusu yaptık. Tabi insan bu güzel yaşayışı eliyle, diliyle, gözüyle gerçekleştirecektir. Onun için de İslam büyükleri, Selefi Salihin dediğimiz güzel insanlar gerek ayet-i kerimelerden, gerekse hadis-i şeriflerden istinbat ederek, hükümler çıkararak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl bir hayat yaşadığını dikkatlice izleyerek bizlerin de o güzelliğe nasıl ulaşacağımızı eserleriyle ortaya koymuşlar. Önceki sohbetimizde aziz dinleyenlerim, insanı helake götüren, insanın başına sıkıntıları açan, hem dünyada sıkıntılar veren hem de ahirette hesap vermek durumunda bırakacak olan uzuv terbiyesinden, organ terbiyesinden, dil terbiyesinden bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde de yine aziz dinleyenlerim, bu konuya devam etmiş olacağız inşallah. Rabbimizin üzerimizde Kur'an ifadesiyle zahir ve batın nimetleri var. Yüce Rabbimiz Allah sizin üzerinize ve asba aleyküm ni'amehu zahireten ve batine. Yüce Rabbiniz sizin üzerinize görünür ve görünmeyen nimetlerini bol bol ikram etmiştir. Tabi görünür nimetlerimiz ise şu fani varlığımızdır. Elimizdir, dilimizdir, gözümüzdür, ayağımızdır, bakabilmemizdir, duyabilmemizdir ve istifade ettiğimiz bütün bu nimetler. Ama bütün bu nimetlerin bir de sorumluluk tarafı var. İsra suresinin 36. ayetinde yine Yüce Rabbimiz inne sem'a vel basara vel fuat kullu ulaike kâne anhu mes'ule. Şüphesiz kulak da, göz de, kalp de bütün bunlardan ahirette insanın bir sorumluluğu var. Zaten ayeti kerimenin hemen baş tarafında Yüce Rabbimiz وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهَا عِلْمٍ. Yani sıhhatli olarak bilmediğin hususlarda sen durma, kesin bilgiye ulaşmadan da o bilgiyi kullanma buyruluyor. Onun için de insanın her duyduğunu söylemesi, her gördüğünü ifade etmesi, kalbinden geçen her duyguyu yerli yersiz bir yerlerde kullanması şüphesiz insan için bir sorumluluğu, ahirette bir hesabı gerektirecektir. Onun için de İslam büyükleri hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden özellikle bizim şu dış organlarımızla, dışarıya açılan organlarımızla, uzuvlarımızla ilgili hususları böyle gayet güzel tertip etmişler ve o noktada insanın hem kendisini kurtaracak bir durumda olduğunu hem de o kendisine verilen güzel organlarıyla Allah korusun ahirette bir felaketini hazırlayacağını beyan ediyorlar. Dolayısıyla da bu başlık aziz dinleyenlerim dilin afetleri. Belki çok klasik bir konu ama aslında insanoğlunun dış dünyaya temas kurduğu ilk organı dili. Daha aslında da ise iman nasıl tarif ediliyor? İman kalbin ikrarı, dilinde tasdik. Kalpteki ilk ikrar, kabul duygusu dışarıya dilimiz vasıtasıyla ulaştırılmış oluyor. Tabi aynı şekilde kalbin inkarı bir de yine dilin o inkarı dillendirmesi, ifade etmesi var ki o da insanın ebedi felaketi demektir. Yani insan dünyadaki en güzel saadeti, ahiretin saadetini de kalbi ve dilinin beraberliğiyle, müşterekliğiyle kazanırken yine yüce Rabbimize sığınırız böyle bir akıbetten. Hem dünyasını hem de ahiretini kalbin ve dilinin yine istenilen noktada olamamasından dolayı hazırlamış oluyor. Ve tabii ki bu noktada hikmet erbabının, güzel söz söyleyen insanların belki ciltler dolusu nakilleri var. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'ın nasihatlarından bahsedilirken ayet-i kerimede وَلَكَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَ Biz Lokman kulumuza bir hikmet verdik. Yani sözlerinde derin manaları ifade eden, hakikatleri ifade eden bir güzellik, bir kemal verdik. İşte bu ayetin tefsirinde Davut Aleyhisselam'la Lokman Aleyhisselam arasındaki bir menkıbeden bahsedilir. Davut Aleyhisselam hikmet sahibi Lokman'a bir gün der ki bir koyun kes ve en iyi yerinden iki parça getir. Lokman da gider bir koyunu boğazlar ve onun yüreğiyle dilini getirir koyar. Davut da der ki koyunun en güzel yeri burasıdır işte. Bir dilidir bir de yüreğidir. Birkaç gün sonra yine Davut Aleyhisselam peki der git o zaman bir koyun kes bu defa da koyunun sence en kötü yerini getir bakalım ne düşünüyorsun. Yine gider Lokman bu defa aynı şekilde dilini ve yüreğini getirir. Der ki bunları iki gün önce koyunun en güzel yerleri olarak getirmiştiniz deyince o hikmet sahibi Lokman belki bütün çağlara yansıyacak şu güzel ifadeyi kullanır. Bu ikisi iyi olursa bunlardan daha iyisine ihtiyaç yoktur. Yani kalbiniz iyiyse, diliniz hep güzellikleri terennüm ediyorsa, güzellikleri söylüyorsa, kendini kötülüklerden koruyabildiyse bundan daha güzeli yoktur. Ama bu ikisi kötü olursa, kalp imanla buluşmadıysa, kalp ilahi hakikatlerle buluşamadıysa, o buluşmadığı için dil de yanlış şeyleri söylüyorsa, o zaman bunlardan daha kötüsü de olamaz der Lokman. Tabi bunlar bizim klasik kitaplarımızda hakikaten insanı terbiye hususunda nakledilen güzelliklerdir. Nitekim naklettiğim bu Lokman'a ait hikmet Kur'an-ı Kerim tercümesinde ayrıca bir dipnot olarak bildirilmiş. Yani Lokman'a nasıl bir hikmet verildi? Hakikatler nasıl böyle ifade ediyor? Çünkü Cenab-ı Hak sevdiği kullarına hikmeti veriyor. Zira yine Kur'an-ı Kerim'de Allah hikmeti, o derin düşünceyi kullarından dilediğine ikram eder. Kime de böyle bir hikmet verildiyse ona büyük hayırlar verilmiştir. Hikmetli insan olmak, hikmet ehli insan olmak, sözlerinin insanlara büyük faydası olan insan olmak, halinin insanlara faydası olan insan olmak elbette ki büyük hayırlara ulaşmak demektir. Onun için aziz dinleyenlerim, İmam Gazali Hazretleri bu noktada gerçekten uzun telifatta bulunmuş bir müelliftir. Der ki kitabında yine, bilmiş ol ki kişinin en değerli sermayesi vakitleridir. Bunları boş yere harcar bir insan, ahiret için bir sevap hazırlamazsa, gerçekten o insan ana sermayeyi iflas ettirmiş olur. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, min husni islamil mer'i, terkuhu ma la yani. Boş ve faydasız işleri terk etmek kişinin İslamiyetinin güzelliğindendir buyurmuştur. Türkçemize de geçen bir kelimedir bu ma la yani. Yani dünyaya da ahirete de bir faydası olmayan boş olan şeyler sadece konuşmuş olmak için, yapmış olmak için, vakit geçirmek için. Vakit geçirmek tabiri aziz dinleyenlerim gerçekten Allah'ın verdiği bir nimeti ya Rabbi bana niye verdin bunu ben bunu kullanamıyorum gibi bir mana ifade ediyor. Bazen insanlar vakit geçmiyor diyor. Halbuki Allah Teala bizi vakti böyle geçirmek için değil, vakti ihya etmek için, vakti diriltmek için Allah'ın bize verdiği, ikram ettiği her nefeste, her anda ya tefekkürle, ya bir ameli salihle veya başka bir güzel davranışla o vaktin üzerine bir kaneviçe işler gibi bir ameli salihi işlemek, Hakk'ın razı olduğu bir şekilde o anı yaşamak için vermiştir. Bir insanın vaktin geçmeyişinden şikayet etmesi, gerçekten Allah-u Teala'ya bana niye hayat verdin, bana niye bu vakti verdin, ben niye yaşıyorum gibi bir sual sorması manasında gelebilir. Onun için de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kişinin buyuruyor, malayane dediğimiz dünyada kendisine faydası olmayacak, ahirette faydası olmayacak, başka kullara da faydası olmayacak hususları terk etmesi kişinin güzel Müslüman olmasının alametidir buyuruyor. Hatta bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok farklı alanlarda bazı sahabilerini uyarmış. Mesela Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz şöyle bir hadise anlatıyor. Uhud savaşında bir sahabi şehit düşüyor. Bu sahabiye baktıkları zaman görüyorlar ki gerçekten bu sahabi aç bir sahabi, açlığını gidermek için de karnının üzerine adeta taş bağlamış. Ve bu sahabinin annesi, mübarek sahabi hanım, bakıyor ki çocuğu şehit olmuş, ah vah etmiyor. Büyük bir surur içinde adeta çocuğunun yüzünden toprakları siliyor ve ne saadet sana ey oğlum diyor. Yani eyvah benim oğlum öldü, bitti, ne olacak bu dünya, yıkıldı gibi feryatlar içinde değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu bir ortamda benim evladım şehit olmuş ve tebrik ediyor adeta evladını ve diyor ki cennet sana mübarek olsun ey oğlum diyor. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadına yaklaşıyor ve diyor ki ne biliyorsun cennete gittiğini? Evet şehit oldu ama hiç kimse için cennette temin edilmiş değil. Ne biliyorsun cennete gittiğini? Belki de boş bir söz konuşmuştur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en önemli anlarda bile sahabisinin bir başka noktayı ihmal etmesine müsaade etmiyor. İnsanın heyecanları olur, hissiyatının yoğun olduğu anlar olur. Bir taraftaki güzelliği, saadeti yaşarken bir başka güzelliği farkında olmayabilir. Bir hatanın farkında olmayabilir. Sözü maksadını aşmış olabilir. Sözü tam yerine oturmamış olabilir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek sahabi hanımı ne biliyorsun ki diyor. Evet şehitler cennettedir ama ya onun diyor dünya hayatındayken bir boş sözü varsa, mala yani bir şeyle meşgul olduysa elbette ki diyor onun da bir hesabı var. Çünkü hesapsız cennet hiçbir kimseye vaat edilmemiştir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine bir başka sahabi bu manayı teyit eder mahiyette. Hazreti Kâb rahatsızlanıyor. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Kâb'ı ziyaret ediyor ve Peygamber Efendimiz belki Kâb'ın birçok amelinden dolayı da ey Kâb sana müjdeler olsun diyor. Onu teselli babında. Tabii bu sahabinin annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evladının böyle bir iltifat gördüğünü görünce bizatihi ve diyor ki senin için cennet hazır ey Kâb. Niye? Çünkü Resulullah sana müjdeler olsun dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sana müjdeler olsun sözünü o sahabinin annesi bu bir cennet müjdesi olarak telakki ediyor. Belki de gerçekten öyle. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyuruyorlar ki kimdir bu Allah üzerine kat'i söz veren? Yani insanları cennete gideceklerini veya cehenneme gideceklerine karar verecek biz değiliz. Çok hassas bir konu aziz dinleyenlerim. Bizler ne cennetin kapısında bekçiyiz ne de cehennemin kapısında bekçiyiz. Ancak tabii yüce Rabbimizin şu işler insanı cennete götürür, bu işler insanı cehenneme götürür beyanlarını biz sadece nakletmek ve onlara göre kendi hayatımızı ayarlamak durumundayız. Yoksa ne cennetin anahtarı ne de cehennemin bekçiliği bizlere verilmiş değil. Bu noktalarda insan gerçekten konuşurken de çok dikkatli olmak durumunda. Bunun üzerine Hazreti Kâb diyor ki annem söyledi ya Resulullah bu sözü. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hemen Kâb'ın annesine, ey Kâb'ın annesi sen ne biliyorsun? Evet ben Kâb'ı müjdeledim ama ya Kâb lüzumsuz bir söz konuştuysa? Onun için aziz dinleyenlerim, bir insan ahirette muhakkak konuştuklarının hesabını verecek. Bütün bir hayat boyunca ne konuştuysa, ne söylediyse onlar insanın önüne gelecek. Bu bakımdan da İslam kaynaklarında genelde dille ilgili ilk hatırlatılan şey, insan diline sahip olurken neyi konuşacağını, ne zaman konuşacağını, nasıl konuşacağını, konuştuklarının kendisi için ne anlam ifade ettiğini, muhatapları için ne anlam ifade edeceğini önce düşünecek ve o noktada bir disipline ulaştıktan sonra konuşacaktır. Bu noktada yine sık sık sorulur, hangi sözler malayanidir diye. İnsan ne konuşursa mesela malayani konuşmuş olur. Yine İmam Gazali şöyle bir misal veriyor. Mesela bir insan herhangi bir toplulukta seyahat hatıralarını, yolculukta gördüğü ormanları, dağları, ovaları, şehirleri, ırmakları, karşılaştığı halleri, hoşuna giden veya gitmeyen hususları uzun uzun anlatması, bunlar malayanidir. Niye? Bunları anlatmazsa bir sorumluluğu yok. Anlatmasının da çok çok da fazla kendisi için bir faydası yok. Onun için bu tip uzun konuşmaları, lüzumsuz konuşmaları hep kaynaklarımız malayani ifadesiyle ifadelendiriyorlar. Ve insan muhakkak bunlardan kaçınmalı. Çünkü bunları konuşmadığı zaman bir sorumluluğu yok insanın. Aynı şekilde çok önemli bir hususta üzerine elzem olmayan şeyi başkasından sormak da bir malayanidir. İnsan konuşurken dikkatli olduğu gibi soru sorarken de yine muhataplarına dikkatli olmalıdır. Mesela Allah dostlarının da çok çok önemli incelikler anlatılır. Mesela Kibar-ı Ehlullah'a ait bir menakıpta bir mürid şöyle anlatıyor. Bir zamanlar diyor rahatsızlanmıştım. Fakat bu rahatsızlığımı da kimseye söylemek istemiyordum. Mürşidime her gittiğimde o benim rahatsız olduğumu hissediyor. Fakat bana Cenab-ı Hak rahatsızlığını da şifalar versin diye dua ediyor. Fakat bir günden bir güne de bana senin neren rahatsız, nerenden hastasın diye sormadı. Sorsaydı belki ben o rahatsızlığımı ifadede bir mahremiyetimden dolayı zorlanmış olacaktım. Onun için de insan muhataplarına da rastgele sorular sormamalı. Bu da önemli bir dil disiplinidir. Bazen bakarız ki böyle lüzumlu lüzumsuz insan merak içindedir. Her şeyi sormak ister. Mesela yine Gazali çok güzel bir misal veriyor. Bir insana bugün oruçlu musun diye sormak da diyor bir malayanidir. Niye? Oruçlu olan insan orucunu belki kimseye söylemek istemiyor. Söylese riya karışır diye. Oruçluyum dese orucunu ilan etmiş olacak. Değilim dese hakikati söylememiş olacak. Onun için de sizi ilgilendirmeyen bir hususta sorular sormayınız ki Kur'an-ı Kerim'de yine bu noktada daha açık bir emir var. La tes'elu an eşya'a in tübdeleküm. Bir şey size söylenmek istemiyorsa, sizden gizleniyorsa siz de onu sormayın. Bu da malayani ile ilgili çok önemli bir dil disiplinidir. Mesela insan yapmış olduğu bir hatayı, bir günahı söylemek istemeyebilir. Gizli tutmak istediği bir husus vardır. Bunu söylemek istemeyebilir. Dolayısıyla da insan Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir tecessüs, yani tecessüm karşılığı Türkçe'de casusluk demek. Gizli gizli bir şeyleri öğrenme telaşı. Onun için ben herkesin her halini öğreneceğim. Onun bildiği her şeyi ben de bileceğim şeklinde sorularla insanı zor duruma sokan bir hal bir Müslüman da yine olmamalı aziz dinleyenlerim. Yine bu konuda belki son misali Lokman Hakim'den ve Davut Aleyhisselam'dan vermek isterim aziz dinleyenlerim. Davut Aleyhisselam bilindiği gibi insanlık tarihinde zırhıyla meşhur bir peygamber, zırh yapan bir peygamber. Bir gün Davut Aleyhisselam zırh yapıyor, Lokman Hakim de yanına giriyor. Fakat Lokman Hakim ilk defa görmüş bunu. Sormak istiyor acaba ne yapıyor diye. Fakat belki diyor bir peygambere ben bunu sormayayım. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Davut Aleyhisselam işini bitiriyor, yaptığı zırhı giyiyor ve diyor ki ey Lokman, bu harp için yapılmış güzel bir zırhtır. Ve güzel oldu deyince Lokman da şu cevabı veriyor. Sükut gerçekten bir hikmetmiş. Fakat susmasını bilenler de azdır diye. Belki bu sohbeti aziz dinleyenlerim yakın zamanda yaşanmış bir güzel misalle bitirmek isterim. Merhum Musa Topbaş rahmetullahi aleyh üstadımız der ki ben intisabımın ilk zamanlarında bilgilerimi belki de artırmak, daha güzel hallere kavuşmak için mürşidime bazı sorular sormak istemiştim. Birkaç defa o soruları sorduğumda herhalde o sorular çok yerinde değildi veya zamanı değildi ki üstadımızın veçinde, yüzünde yani Sami Efendi Hazretleri'nin yüzünde bir memnuniyet hissetmedim. Sonra da anladım ki bu yolda soru sormaktan çok görülen güzellikleri tatbik ederek, yaşayarak gelişmek daha önemli. Ve 20-25 yıl kadar çok zaruri meseleler hariç üstadıma soru sormaya cesaret edemedim. Aradan zaman geçti, yıllar geçti. Bir gün acaba doğru mu yaptım, eğri mi yaptım şeklinde içimde bir düşünce oluştu. Ve kendilerine dedim ki efendim birçok insan geldi, sizden birçok sorular sordular. Ben ise bir soru sormaya cesaret edemedim. Bunun üzerine merhum Mahmud Sami Üstadımız böyle mütebessim bir çehreyle buyurdular ki teslimiyet ehli için soruya da lüzum yoktur. İnsan mürşidine teslim olursa her şeyi günü gününe, saati saatine, vakti vaktine hallolur. Lüzumsuz sorulara da, mala yani sorulara da ihtiyaç kalmaz. Tabii aziz dinleyenlerim, bugün bakıyoruz ki insanlar o kadar lüzumsuz şeyleri insanlara ifşa ediyorlar. Gidip lokantalarda yedikleri yemeklerin fotoğraflarını çekip onu sosyal medyada yayınlayanlar. Giydiğini resmedip onu sosyal medyada yayınlayanlar. Gittiği yerlerde aldığını, verdiğini, yaptığını her şeyi bol bol anlatan insanlar, bütün bunlar sıhhatli bir dil terbiyesinin olmayışından kaynaklanan zaaflarımızdır. Elbette ki insanın özel halleri olacaktır, yiyecektir, içecektir, ailevi ilişkileri olacaktır, seyahatleri olacaktır. Ama bunları başkalarına da ifşa etmek, hele hele bunları bir övünç meselesi yapmak, bir statü meselesi yapmak, bunlar dil terbiyesini gerçekleştirmiş insanların yapacağı şeyler değildir. O bakımdan dil konusu gerçekten üzerinde çok durulacak ve insanın terbiye noktasına üzerine çok yoğunlaşacağı bir husustur. Yüce Rabbimizden niyazımız bizim en önemli uzuvlarımızdan olan dilimizin hayırlarla meşgul olması ve Allah'ın huzurunda hesabını veremeyeceğimiz alanlarda buluşmaması için bizlere tevfikini refik eylemesidir.